Ayrım 6, sayfa 34. Bu erken dönem toplum kuramcılarında sosyolojinin öncüleri olduklarını gösteren bazı tipik belirtiler vardır. Bunlardan ilki insan iradesiyle ilgili olan sorunun bir kenara bırakılmasıdır. Hobbes, insanın özgür doğup doğmadığı sorusuyla ilgilenmeyi lüzumsuz görmüştür. Onun hareket noktası, insanın varoluşu ve insanın dünyadaki mevcudiyetidir. Hobbes, insanı hayatta kalmak için savaşmak zorunda olan bir varlık olarak değerlendirir. İnsanın savaşçı bir doğası vardır. Sınırsız iktidar ve güç isteği doğal olarak insanın içindedir. Kendi seçtiği bir şey değildir. İnsan her şeyden önce tek başına bir bireydir. Fakat insan aynı zamanda akıl yetisi olan bir varlıktır da. Aklı ona doğa durumunda yaşayarak hayatta kalamayacağını söyler. Bu nedenle insan toplumu kuran toplumsal bir sözleşme yapar. Bu sözleşme insan iradesinin yatsınmasının yanı sıra o dönem kilisenin karşı geldiği başka bir unsuru da içerir. Toplum ve toplumsal düzen Tanrı tarafından istenen ve onun tarafından yaratılmış bir şey değildir. Tam aksine insanların yapay olarak yarattıkları bir sonuçtur. Devamında Hobbes, sözleşmenin her durum ve her dönem için aynı olması gerekmediğine dikkat çekmiştir. Sözleşme değiştirilebilir. Yani farklı sözleşme ortakları farklı çözümler yaratabilir. Toplum sözleşmesi vatandaşların güvenliğini sağlar, devlet ise adaletin ve hukukun hüküm sürmesinden sorumludur. Adalet ve hukukun ne olacağı ise toplumdan topluma değişebilir. Haksızlığın ve yanlışın ne olduğu, hırsızlığın ve ölüm cezasının nasıl tanımlanacağı doğa kanunlarına göre değil, medeni kanunlara göre belirlenir. Hobbes'ın insanları Tanrı ile karşılaştırması, bir yandan küstah, bir yandan uzlaştırıcı ve belki de kilise tarafından yapıldığı gibi uygunsuz bir girişim olarak değerlendirilebilir. Başka bir açıdan Hobbes'ın karşılaştırması şu şekilde de yorumlanabilir. Tanrı'nın dünyayı onunla yaratmış olduğu ve yönettiği sanat olan doğa, insanın becerisiyle taklit edilir. Parantez, Hobbes, Leviathan, 1969. Yani Tanrı'nın yaratmış oldukları, yapılan iş noktasında insanın yaratmış olduklarına benzetilebilir. İlk olarak doğayı adlandırıyoruz. İkinci olarak ise Hobbes bize yapay hayvan olarak sunuyor. Toplum bir organizma değildir. Bu doğanın bir özelliği olabilir. Aksine mekanik olarak kopya edilebilecek bir organizmadır. Mekanik bir araçtır. Bu nedenle burada sözü edilen mekanik bir toplum modelidir. Hobbes'ın toplum içerisinde insanları yapay hayvan olarak nitelendirdiği model, yine kışkırtıcı bir biçimde sonlandırılır. Çünkü son olarak bu siyasi varlığı en başta kuran, bir araya getiren ve birleştiren sözleşmeler ve ahitler, Tanrı'nın buyurduğu fiat veya insanı yaratalım emrine benzer. Parantez, Hobbes, Leviathan, 1969. Tanrı vazifesini yerine getirdi ve dünyayı yarattı, insan da toplumu yarattı. Bu, bütün toplum öğretilerinin temelinde yer alan bir düşüncedir. Bir toplumsal kuramın temel unsurlarını ilk formüle eden kişi olarak Hobbes'a göre bu kitapta görece fazla yer ayrılmıştır. Elbette, toplumsal sözleşmeyle kurulabilen bir toplumla ilgilenen Hobbes'tan başka filozoflar da vardır. Bu filozoflardan biri, Hobbes'tan yaklaşık 50 yıl sonra doğmuş olan John Locke'dır. Parantez 1632-1704. Locke, Hobbes'ın aksine doğa durumunu daha barışçıl olarak tasavvur eder. İnsanlar doğa durumunda özgürdürler ve özgürce mülkiyet sahibi olabilirler. Aynı zamanda tüm insanlar doğadan faydalanırken yeteneklerini kullanmada eşit haklara sahiptirler. Locke, insanların kendileri, kendi kaderini tayin etme hakları ve çalışmaları sonucu ürettikleri ürünler üzerinde kesin bir mülkiyet hakkı olduğunu varsayar. Locke, aynı zamanda toplumsal gerilimleri de para ekonomisiyle ortaya çıkan özel mülkiyete dayandırır. 18. yüzyılın başlarında doğmuş olan ve insanlarla mutlak bir devlet arasındaki toplum sözleşmesini konu eden Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ahlak konusundaki düşünceleriyle aydınlanma filozofları arasında da değerlendirilir. Hobbes ile karşılaştırıldığında Rousseau'da insanların toplum sözleşmesini benimsemesi halinde mutlak bir biçimde devlete bağlı olma ve doğa durumundaki tüm haklarından vazgeçme noktasında daha katı bir toplum sözleşmesi anlayışı vardır. Devlet insanı zincire vurur ve özgürlüğünü elinden alır. Romantik bir biçimde ifade edilirse, Rousseau'da barışçı ve ahenkli bir doğa durumu yaklaşımı mevcuttur. Ona göre özel mülkiyet ve özel mülkiyetin özü insanları bozar. Thomas Hobbes'ın düşüncelerinin henüz sosyolojiden bahsedilmediği bir devirde sosyolojik kuram olarak kabul edilmesi ve Hobbes'ın sosyolojik düşüncenin kurucusu sayılması tesadüf müdür? Modern sosyolojik kuram temelleriyle birlikte her şeyden önce Hobbes'a dayandırılır. Bu durum modern sosyoloji kuramcılarının cennetvari harmonik bir başlangıç düşüncesinden ziyade Hobbes'ın doğa durumunu herkesin birbirleriyle savaşı olarak tanımlayan düşüncesinden daha fazla etkilenmiş olmalarından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa bu modern sosyoloji kuramlarının ekonomik bir analizden ziyade toplum analizi olmalarıyla, yani özel mülkiyet gibi ekonomi ile ilgili önemli gelişmeleri merkezine alan kuramcıların sosyolojik kuramın seleflerinden ziyade ekonomi kuramcılarının selefleri olarak kabul edilmesiyle mi ilgilidir? Bununla birlikte iktisat kuramları içerisinde önemli bir yere sahip olan özel mülkiyet, Marksist kuram içerisinde de önemli bir rol oynar. Hobbes'ın sosyolojik düşüncenin kurucusu olarak kabul edilmesinin daha basit bir nedeni de olabilir. Hobbes, toplum sözleşmesi kuramcılarının en eskisidir. Bu mecrada düşünen ilk kişidir. Locke ve Rousseau, onun toplumun bir sözleşme ile başladığı şeklindeki temel prensibini olduğu gibi muhafaza etmişlerdir. Hobbes üzerine bu yoğunlaşma sadece onun toplumsal düzen problemini formüle etmesiyle ilgili değildir. Aynı zamanda o, sosyolojik düşüncenin temeline toplumun mekanik bir tanımını koymuştur. Locke ve Rousseau, Hobbes'ın kuramını esas itibariyle yalnızca içerik olarak tamamlamış ve en yoğun olarak da ekonomi ile ilgili yönünü geliştirmişlerdir. Toplum sözleşmesi kuramcılarının pek çok düşüncesi temel alarak sosyolojik olsa da bu kuramlarda henüz bir sosyolojiden bahsedilemez. Toplum söz konusu kuramlarca objektif bir yapı, seküler bir kurum ve bir süreç olarak değil, aksine asosyal bir sürecin sonucu ve bireylerin özgür iradeleriyle devlete boyun eğmesi olarak tanımlanmıştır. Swinkwood, 1984. Yine de sözleşme kuramları tanrısal arzulardan değil, insan varlığından yola çıkan yeni bir bilime aittirler. Aynı zamanda bunlar insanın bireyselliğine vurgu yapar. Ama bu kuramlar henüz toplumun çeşitliliğini kavrayamamışlardır. Sözleşme kuramlarında çok basit bir toplum yapısı vardır. Tarih belirli ve basit bir doğal duruma, cennetçi veya savaşçı dayandırılır veya özel mülkiyet gibi tek bir unsur toplumun motoru olarak nitelenir. Sözleşme teorilerinin karşısında toplumu karmaşık ve ayrışmış yapılar olarak kabul eden kuramlar yer alır. Karmaşık bir yapı olarak toplum. Toplum sözleşmesi kuramları, yukarıda ifade edildiği üzere toplumu ekonomik, kültürel ve politik gibi birbirinden farklı yönleri bulunan ve bu farklı yönlerinde bağımsız kurallarla işlediği karmaşık bir yapı olarak kavramamışlardır. Böylesi bir toplum anlayışı, kimilerinin sosyolojinin öncüleri olarak kabul ettikleri Giambattista Vico ve Montesquieu ile başlamıştır. Vico ve Montesquieu, sosyolojinin alt dalları olan kültür ve hukuk sosyolojisinin kurucularıdır. Giovanni Battista Vico (parantez 1668-1774) temel eseri Nuova Scientiata, kültür tarihi, dinlerin ortaya çıkışı, dil, sanat, edebiyat ve mülkiyetin oluşumu gibi konuları ele almıştır. Vico'ya göre tarih insanlar tarafından yaratılmıştır ve devamlı surette kendini geliştirmektedir. Bu eseriyle Vico, kültür sosyolojisinin selefi olarak kabul edilmektedir. Vico, zaman içerisinde tarihin belirli bir gelişiminden bahseder. Her toplum sırasıyla ilk önce tanrılar, daha sonra kahramanlar ve en nihayetinde insanlar çağını yaşamıştır. Bu açıklama insanların tarih içerisindeki aktif rolünü ortaya koymak için yapılmıştır. Dipnot 3. Comte'un 3 hal kanunu. Locke ve Hobbes'tan farklı olarak Vico, toplumu tarihsel olarak devam eden bir süreç ve süreklilik arz eden insan davranışlarının bir sonucu olarak algılamıştır. Yani Vico'da dinamik bir toplum anlayışı mevcuttur. Toplum, değişmez insan doğasının bir ifadesi gibi tarihsiz bir yapı değildir. Doğal durumu yoktur. Ya da en azından böyle bir tasavvur toplum analizlerinde bize yardımcı olmaz ve gerçekliğe uygun değildir. Ayrıca karanlık güçlerin hüküm sürmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Vico bunu şu şekilde yazar. Fakat en erken ilk çağı saran koyu karanlık gecede, bizden oldukça uzakta, bütün soruların ötesinde asla sönmeyen sonsuz bir gerçekliğin ışığı parlar. Yani sivil toplum dünyası kesinlikle insanlar tarafından yapılmıştır ve bu yüzden ilkeleri de bizim kendi insan zihnimizin değişmeleri içinde bulunmaktadır. Parantez Vico 1984. Vico için toplum atomistik ve bireyselci düşüncelerin aksine organik bir bütündür. Vico'da tarih, insanların başarılı, çelişkili ve kaotik aksiyonlarının bir arada olduğu ve bunların kendi içerisinde tutarlı bir bütün oluşturduğu bir süreç olarak ele alınır. Swinkwood 1984. Bu düşünceleriyle Vico, sonraki dönemlerde Comte ve Marx tarafından geliştirilen holistik düşüncenin de selefi olarak kabul edilmiştir. Montesquieu (parantez 1689-1755) ise toplumla ilgili olarak çok daha karmaşık bir düşünce yapısı ortaya koymuştur. Kanunların Ruhu adlı eserine Montesquieu prensiplerini ön yargılardan değil, şeylerin doğasından edindiğini belirterek başlar. Ona göre toplum yasalarla birbirine bağlanır ve bu yasalar toplum yapısının bir ifadesi olurlar. Bu nedenle Montesquieu'ye göre bir monarşi için söz konusu olan tipik yasalar cumhuriyet için söz konusu değildir. Her yasa bir diğeriyle bağlantılıdır ve bu yasalar toplumu niteleyen, birbirine entegre olmuş bir bütün oluştururlar. Aynı zamanda Montesquieu, soyut ve biçimsel olmayan, zenginleştirilmiş ve tarihi detayları da içeren bir toplum tipi oluşturmayı da dener. Fakat bir toplumsal değişim kuramı geliştirmemiştir. Onun sosyolojiye katkısı, gerçeklikteki kaotik süreçlerin ardında kendini yasalarda gösteren içkin bir yapının olduğu düşüncesidir. Bunun nedenleriyle ilgili soruları ise sormamıştır. Bu derinlerdeki nedenleri araştıran ise İskoç ahlak filozoflarıdır. İskoç ahlak felsefesi. Empirist David Hume'dan etkilenen Adam Smith 1723-1790 ve Adam Ferguson (parantez 1723-1816) İskoç ahlak felsefesine dahil edilirler. Bu düşünürlerde Vico ve Montesquieu gibi toplum sözleşmesi kuramlarını kabul etmemişlerdir. Smith ve Ferguson toplum analizini ağırlıklı olarak ekonomik bakış açısına dayandırdıklarından ekonomi odaklı sosyolojik analizleri etkilemişlerdir. Smith, Ulusların Zenginliği adlı önemli eserinde üç farklı düzlemden oluşan bir analiz yapmıştır. Ekonomik, felsefi ve ilk olarak sosyolojik. Smith ve Ferguson'un analizlerinde iş bölümü merkezi bir kategoridir ve her ikisi de Montesquieu gibi analizlerinde geniş bir perspektife sahiptirler. Fakat aynı zamanda toplumdaki değişim sürecini de gözlemlemiş ve bununla ilgili olarak iş bölümüne dayalı bir toplumsal değişim kuramı ortaya koymuşlardır. En önemlisi ise Smith ve Ferguson'un ekonomi odaklı toplum kuramının yanı sıra ahlak kuramını da unutmamış olmalarıdır. Bu bağlamda Adam Smith, Theory of Moral Sentiments adıyla ikinci bir temel eser yayınlamıştır. Ve dönemin modasına uygun olarak farklı toplum tipleri ortaya koymuştur. Smith'in toplum tipleri tasnifi avcı, pastoral, tarımsal ve ticari, Ferguson'unkiler ise yabani, barbar ve zarif şeklindedir. Onlara göre iş bölümü toplumsal eşitsizliği etkiler ve ortaya çıkarır. Toplumsal sınıf kavramını ortaya koymamış olsalar bile, her iki yazarda sınıf kuramı olarak nitelendirilebilecek bir toplumsal eşitsizlik kuramı geliştirmişlerdir. Smith ve Ferguson esas itibariyle insanda mekanik bir iş enstrümanı yönü algılamışlardır. Parantez, bu düşünce daha sonra Marx tarafından kabul edilmiştir. Bu enstrüman açık bir biçimde davranışlarının sonuçlarını kontrol edemez. Bu bağlamda iki düşünür de toplumsal değişimi somut olarak insan davranışlarının irade dışı bir sonucu olarak tanımlamış ve çatışmayı toplumsal gelişmenin belirleyici bir öğesi olarak kabul etmiştir. Toplumla ilgilenmiş olmalarına rağmen her iki yazarda toplumu seküler süreçlerin ve kurumların bir yapısı olarak tanımlamadıkları için sosyolog olarak nitelendirilmemişlerdir.